Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramı davam edir və mövzumuz informasiya azadlığının hüquqi aspektləridir və bu məsələnin Türkiyədə təcrübəsində necə olduğu barədə bizə Yaman Akdeniz söhbət edəcək. İstanbul Bilgə Universitetinin hüquq professorudur Yaman Akdeniz. Hər vaxtınız xeyir Yaman bəy.
Merhabalar.
Və Yaman bəy, dinləyicilərimə xatırladım ki, 744-10-17 SMS xəttimizdir. 050-744-10-17 telefon nömrəmiz 436-77-41. Elektron ünvanımız isə efir@azadlikradiosu.az-dır. Yaman bəy, elə bundan əvvəl, yəni bundan öncəki saatda biz informasiya azadlığı ilə bağlı bir məsələni, bilgi azadlığı ilə bağlı, yəni dolayısıyla ona bağlı olan bir məsələni müzakirə edirdik. Bilmirəm, xəbəriniz oldu mu ya yox, Türk mətbuatı da bu barədə çox yazdı. Washington Post qəzeti Əliyevlərin Dubai'dakı mülkləri barədə geniş bir reportaj dərc etmişdi və həmin mülklərin Əliyevlər ailəsinə niyə məxsus olduğunu, olması, hansı pulla alınması ilə bağlı cəmiyyətdə həmin yazı çıxandan bəri dolaşan suallar hələ də cavabsız qalır. Türkiyə təcrübəsində necədir? Onlar bilirlərmi Cumhurbaşqanının, sonra Başnazirin mülkiyyətində nələr var və bu barədə bu məlumatların açıqlanması ilə bağlı jurnalistlər də adi vətəndaşlar da bilgi azadlığına sahibdirlərmi?
Şimdi Türkiye aslında Türkiye ile Azerbaycan karşılaştırıldığı zaman Türkiye biraz daha sanki daha ileriymiş gibi gözüküyor. Bizdeki kanun 2003 yılında yürürlüğe girdi. Bizde sizde olmayan bir kurul var. Eğer vatandaşlar bilgi edinme hakkı başvurularında başarılı olamazlarsa kurula itiraz ediyorlar. Kurul karar veriyor.
Bilgi ombudsmanı gibi
bu. Ombudsmanın kararından da memnun kalmazsa vatandaşlar o zaman mahkeme yoluna da gidebiliyorlar. İdari administrasyon mahkemelerine gidebiliyorlar. Fakat özellikle Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı aşamasında bazı bilgiler Türkiye'de de saklanıyor. Vatandaşlara verilmiyor. Mesela ben 2 sene önce İngiltere Kraliçesi Elizabeth Türkiye'ye geldiğinde Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na ne hediyeler verdiğini öğrenmeye çalıştım. Bana söylemediler, ne Başbakanlık ne Cumhurbaşkanlığı cevap vermediler. Cevap vermek zorundaydılar. Ben gittim İngiltere'den öğrendim. İngiltere'deki Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundum. Onlardan bilgileri aldım. Aynı şekilde geçen sene mesela Türkiye'yi Prezident Obama ziyaret ettiği sırada gene onun alıp verdiği hediyeleri öğrenmek için soru sordum bizimkilere bilgi edinme hakkı kapsamında. Alamadım gene bizimkilerden. Şimdi Amerika'dan almaya çalışıyorum bilgileri. Onların bilgi edinme hakkı kanunundan yararlanarak. O bakımdan bazı bilgiler saklanıyor. Fakat tabii bu Washington Post'taki haberler falan çok enteresan ve yani çok büyük rakamlardan 75 milyon dolardan bahsediliyor. Yani bu inanılmaz bir rakam. Yani Türkiye'de bile böyle bir şeyi saklayamazlar. Yani böyle bir şeyin özellikle kamudan alınan yani vatandaşların paralarıyla yani verilmiş olan vergileriyle ve eğer böyle bir harcama yapılırsa Türkiye'de yer yerinden oynar. Yani deprem olur yani o bakımdan. Bana sorarsanız Türkiye'de bu tip bir şeyin olması mümkün değil. Tabii yani bu Türkiye'de yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de korrupsiyon, yolsuzluk yok anlamına gelmiyor. Türkiye'de de bu konuda problemler var. Fakat tabii açıklık ve şeffaflık adına atılmış bazı adımlar da var. Bilgi edinme hakkı da problemli de olsa bir şekilde yürüyor.
Ama bir dövlət sirri məsələsi var ki, evet. Hər zaman jurnalistlərin önündə bir siperə çevrilir, bir evet. Divara çevrilir həmin o dövlət sirri məsələsi və biz tez-tez xatırladırıq müsahiblərimizə ki, dövlət sirrini qoruyacaq insanlar biz deyilik və əgər bu bizdə varsa, bu bizim günahımız deyil və əslində bir çox hallarda dövlət sirri olaraq göstərilən məlumatlar çox gülünc məlumatlar olur. Misal üçün böyük tikintilərin sifarişlərini alan şirkətlərin məlumatlarını istəyəndə bunu ya kommersiya sirri ilə izah edirlər, ya dövlət sirriyle izah edirlər, amma məlumatı vermirlər. Deyirlər ki, strateji obyektlərin tikintisindən söhbət gedir və biz bununla bağlı məlumat vermək istəmirik. Bu məsələ ilə bağlı necədir? Yəni, dövlət sifarişlərinin alan şirkətlərlə bağlı bilgiləri necə əldə etmək olur və bu sayədə böyük məhkəmə prosesləri olubmu təcrübədə?
Şimdi Hatice Hanım, Türkiyədə də dövlət sırrı məsələsi var. Bizdə də aynı problem var. Şimdi dövlət sırrını kalkan diye kullanıyorlar. Yani koruma kalkanı diye arkasına siper oluyorlar, saklanıyorlar. Şimdi devlet sırrı demek yeterli değil. Neden devlet sırrı? Onun da açıklamasını yapmaları lazım. Kanun yoluyla bazı malumatları elde etmeye çalışırken devlet sırrı dendiği zaman konu kapanıyor. Fakat bu yeterli değil. Daha geniş bilgi, malumat verilmesi gerekiyor vatandaşlara. Mesela Türkiye'den bir örnek vermek lazımsa, bundan gene 1-2 sene önce bir NGO temsilcisi, teşkilatçı, Milli Güvenlik Konseyi'nden bazı bilgiler almak istedi. Ne istedi? Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan mayınlarla, landmines'larla ilgili bazı bilgiler, istatistiki bilgiler. Çünkü orada terörle yani, mücadele
konusunda. Minaların temizlenmesi,
temizlenmesi konusunda. Dediler ki devlet sırrıdır. Sayıları da söyleyemeyiz size ve genel olarak bölgedeki yerlerini de söyleyemeyiz dediler. Ondan sonra ombudsman'a, kurula itiraz edildi. Onlar da devlet sırrı dedi. Sonra baktık ki ortaya çıktı ki Türkiye meğer bu mayınlarla ilgili bilgileri Birleşmiş Milletler'e her sene, Birleşmiş Milletler'in bu mayınların temizlenmesiyle ilgili bir sözleşmesi var. Türkiye de buna üye. Oraya rapor diye Türkiye veriyormuş. Birleşmiş Milletler de kendi web sitesinde yayınlıyor bu raporları. Biz bunu PDF olarak indirdik internetten. Baktık bize devlet sırrı denilen belgeler Birleşmiş Milletler'e verilmiş. Onlar da yayınlamış. Biz de bunu haber yaptık, sitemize koyduk mesela.
Eyni meseleleri Azerbaycan'da jurnalistler karşılaşırlar. Misal için silah algı satkısıyla bağlı suallara her zaman bu cür cevaplar alınır ve məlum olur ki adi silahlar adi silahların yayılmamasıyla bağlı konvensiyaya göre onlar ATT hesabat verilir.
Hesabat verilir.
Bu meseleler ve aslında var. Ve diğer taraftan da indi bu Google Earth proqramı bütün məlumatları açıq edir və artıq tankların hara hərəkət etdiyini elə evdə kompüterdən izləmək olur. Yəni geniş sayda texnikanın hara hərəkət etdiyini.
O bakımdan zaten bu devlet sırrı məsələsinin biraz daha açılması lazım. Yəni belə devlet sırrı demək yetərli gəlmiyor bana. Ben hep sorduğum soru, niçin devlet sırrı? Yəni gerekçesi nedir? Bunun detayları nedir? Daha fazla bilgi yani vermeleri gerekiyor.
Ve Azerbaycan'da çok yani indiyə kimi son 10 illikdə iki Türkiye'de bağlı iki büyük ve geniş müzakereye sebep olan iki mesele var idi ki orada da onun da sırf jurnalist marağı baxımından necə qarşılandığını sizden öğrenmek istəyirəm. Biri gizli ödeneklerle bağlı ve o zaman gizli ödeneklerinden olan ödeneklerde olan pulların Türk cumhuriyetlerinde hansı politik, siyasi girişimlərə xərcləndiyi ilə bağlı məsələdir. Digəri isə Ergenekonla bağlı olan məsələdir və bu bilmirəm bu hansına girir məsələ, amma Ömər Lütfi Topalla bağlı bir məsələ də var idi yəni arada. Bu məsələlərlə bağlı, yəni siz xatırlayırsınızmı bu
ilkini hatırlamıyorum açıkça söylemek gerekirse. İkincisine gelince yani Ergenekon meselesine şimdi tabii Türkiye çalkalanıyor. Yani çok büyük problemler var Türkiye'de ve bu Ergenekon soruşturması kapsamında da bu devlet sırrı meselesi tekrardan konuşulmaya başlandı. Yani bu son zamanlarda ortaya çıkan bir balyoz planı, işte ordu tekrardan devrim yapacak şeklindeki haberlerden sonra ortaya çıkan bazı belgelerin işte bu kozmik odalar, kozmik oda meselesi var. Kozmik odalarda Milli Güvenlik Kurulu'nda başkanlığında saklandığı konusunda çıkan haberlerden sonra meclis tekrardan devlet sırrı meselesini ele aldı ve şimdi mecliste bu konu tekrardan konuşulacak ve yeni bir kanun çıkması söz konusu Türkiye'de devlet sırrı konusunda, ki çok geniş tanımlanıyor. Diyorlar ki işte süresiz devlet sırrı niteliğinde bazı belgeler süresiz bir şekilde devlet sırrı olarak tanımlanabilir. Bazı diğer belgelerinde 75 yıla kadar devlet sırrı olarak bağdaştırılması söz konusuymuş.
Herhalde yani o devlet sirri olarak nitelendirilen, yani o cür təsniflendirilen məlumatlara Türkiye'de, Azerbaycan'da da çok büyük maraq var. Yani
Tabii ama bu tabii böyle bu tip daha kısıtlayıcı kanunlar meclisten geçirildiği zaman, o zaman hem informasya azatlığı hem de malumat elde etme hukuku konusundan da daraltıcı olacak ve vatandaşlar daha az malumat elde edebilecek. Çünkü her şeye devlet sırrı demeye başlayacaklar. Bunun itiraz mekanizmaları da olmayacak ve daha kısıtlayıcı bir ortam olacak.
Biraz yani sonra bizim parlamentin bu mesele de gösterdiği şeyler hakkında danışacağız, ama evvel dinleyicinin ismarışını okuyayım. Dinleyici yazır ki, salam azadlık, mən budur 3 ildir. Baş prokuror Zakir Qaralova rəsmi məktub, telegram yazsam da bir cevap başsavcıya. Bir cevap ala bilmirəm. Sizin radio vasitəsilə baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbərinə səslənirəm. Nə olar 54.125 sayılı cinayet işiyle bağlı mənə məlumat verin. Axı günahkar azadlıqdadır, mənim atam size cezalandırılıb. Füzuli'den Füzuli Abbasov. Lütfen bu mesajı okuyun. Allah rızası için. Belki baş prokuror sesimi işi de mene resmi cevap verir. Sağ olun. Bilmirəm baş prokuror bizi dinleyir indi ya yok, ama herhalde biz edebileceğimizi ettik. Sizi ve 54.125 sayılı işle bağlı eğer baş prokurorluqda məlumatı çatdırmaq istəyən olsa bizə müraciət edib sizin telefonunuzu ala bilərlər.
Azeri kardeşimiz burada məlumat əldə etməyə çalışıyor. Karşı taraftaki kamu kurumu aslında cevap vermek zorunda vatandaşlara. Bizim Türkiye'deki kanunda da bu var. Yani
Azerbaycan'da da 7 gün arzında cevap vermek.
Bizdeki o biraz daha uzun, 15 günle sınırlandırılmış. Fakat 15 gün içinde cevap vermezse tabii bizde kurula itiraz edebiliyoruz. Sizdeki kurul, yani ombudsman aşamasındaki kurul 2006 yılında kurulmuş olması gerekirken gecikmiş, hala kurulmamış. O bakımdan büyük bir soru işareti var. Yani göstermelik bir kanun Azerbaycan'da var ve cevap vermeyenlere de hiçbir şey olmuyor. Yani bir yaptırımı yok. Yaptırımı olmadığı zaman da bu malumat elde etme hukuku bir türlü işe yaramıyor. Vatandaşlar biraz önceki okuduğunuz mesajdaki gibi sonuç alamıyorlar. Hiçbir işe yaramıyor bakımdan kanun.
Ama öyle kanunlar da var ki hele yürürlüğe girmeyip, yani hele kanunu güvveye minmeyip ama artık tətbiq olunmaya başlayıp, bunlardan biri de demeli konstitusiyaya edilen düzelişten sonra bugünlerde parlamentin kabul ettiği çekilişleri qadağan eden düzelişlerle bağlıdır. Yani bir neçə qanuna belə düzelişler edildi, dəyişiklikler edildi və artıq hər hansı bir çekilişi, hətta ictimai bir yerdə belə hər hansı bir çekilişi etməmişdən əvvəl, səs yazmadan əvvəl insanın hökmən razılığı alınmalıdır. Türkiyədə necədir bundan bağlı vəziyyət və siz o argumente inanırsınız mı ki, bu çekilişleri aparmaq azadlığı insanların şəxsi həyatıyla ziddiyyət təşkil edir?
Şimdi bu mahremiyet, privacy konusu aslında çok önemli bir konu tabii. Türkiye'de de kanunlarda büyük bir boşluk var. Yani bu kişisel verilerin korunması kanunu diye geçiyor ya da data protection kanunu diyoruz İngilizce'de. Türkiye 1981 yılında imzalamış Avrupa Konseyi'nin kişisel verileri hakları korunma konusundaki konvansiyonunu. Fakat hala iç hukuka uyarlamadı. Türkiye'de de boşluk var. Aslında yani kişisel verilerin vatandaşlar tarafından korunması lazım. Yani tabii eğer kamuyu ilgilendirmiyorsa çekilen, yapılan bir çekim, kayıt, o bakımdan vatandaşlardan bana sorarsanız izinsiz çekim yapılmaması lazım. Çünkü teknoloji artık çok değişti. Cep telefonlarımızla resim çekebiliyoruz, ses kaydı alabiliyoruz. Ondan sonra bu elektronik ortamda alınan ses kayıtları, resimler, videolar YouTube'a, Facebook'a izinsiz yüklenebiliyor. O bakımdan bazı problemler var. Ve bunları da ancak kişisel verilerin korunması konusundaki kanunla çözülebilir. Sizin izniniz olmadan bir resminiz çekiliyor. Biz Türkiye'de asparagas diyoruz. Yani gerçek olmayan bir haber altına yazılıp gazetelerde yayınlanıyor mesela. Yaptırımı yok. Yani o bakımdan bana sorarsanız mahremiyet konusunda bir kanun olması lazım. Fakat tabii buradaki amacın hem jurnalistlerin işini zorlaştırmamak, hem de vatandaşların kişisel verilerinin korunması, yani o dengenin kurulması lazım. Yani biri ya da öbürü değil benim demek
istediğim. Mesela ben size misallar verebilirim ki hangi hallarda bu kanunu hele kabul edilmeden tətbiq etmeye başlayıblar. Bu hatta parlament müzakirəsindən de evvel baş vermiş bir işdi. Bizim müxbirimiz avtobusla gələrkən görür ki yol kəsilib və yaydı bu və yayda çox isti bir havada adamlar 40 dəqiqədə gözləyirlər yolda. Və o çıxır, səbəblərini araşdırmağa çalışır və məlum olur ki spikerin korteji keçəcəkmiş. Halbuki spikerin korteji üçün heç zaman yol kəsilməməli Azərbaycanda. Amma həmin yolda hər səhər kəsilir, çünki spiker yəni spikerin maşınında indi bilmirəm kim oturursa, hər halda o adam rahatlıqla keçmək istəyir trafiğin yol olduğu bir yolda və adamlar işə tələsən adamları yayda gözlədirlər isti avtobuslarda və s. və o bu prosesin şəklini çəkir. Çəkir, minir yenidən bu avtobusa və yoluna davam edir. Polis maşını, həmin avtobusu təqib edir, avtobusu saxlayır, hamını axtarır və müxbirimizi əlindəki fotoaparatı və üstündəki kartları alır, həmin şəkilləri silir və təzədən verir ona. Yəni, bu halda
Bu kabul edilemez. Bu bana sorarsanız kabul edemez. Çünkü burada jurnalist kamuyu ilgilendiren, kamuoyunu ilgilendiren, vatandaşları ilgilendiren bir konuda haber yapmaya çalışırken burada haber yapması, yani jurnalistin haber verme, haber özgürlüğünü bir engelleme var. Yani ben dün akşam geldim Bakü'ye, havaalanından çıktık, yol kesildi. Ben tabii ilk defa geliyorum Bakü'ye. Şoför beye sordum, dedim ne oluyor? Prezident geçiyor dedi, yol kesildi. Yani yarım saat bekledik biz orada yolda. Bu çok normalmiş ama şimdi sizin de dediğiniz örnekte farklı bir durum var ve bu kamuoyunu ilgilendiren bir durumda bana sorarsanız kimseden izin alınmasını gerekmiyor. Çünkü izine bağlı yaparsanız zaten izin vermeyecekler. Haber yapılamayacak. Bu da sansür olacak. Sansürden başka türlü bunu adlandırmak mümkün değil benim görüşümde.
Uğur adlı bir dinleyici sual yazır, bir Türk hukukçu və akademist olarak Türkiye'nin Türk dünyasının önündə ən yaxın demokratik ölkə örneği ikən, bu ülkelerdeki antidemokratik davranışlara sessiz kalması haqqında nə düşünürsünüz?
Türkiye'nin
Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetlerindeki antidemokratik davranışlara sessiz kalması.
Yani Türkiye son yıllarda konumu itibarıyla çok önemli oldu. O bakımdan aslında bu bölgeye daha fazla önem vermesi gerekiyor. Daha fazla sesini çıkarması gerekiyor. Fakat son yıllarda iç meseleleriyle uğraşmaktan pek fazla bu bölgeye bana sorarsanız yeteri kadar önem vermedi. bundan sonra ben vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii bu benim düşüncem. Uğur arkadaşımız doğru söylüyor. Sessiz kalmaması lazım. Fakat tabii herkesin bildiği gibi de bazı politik dengeler var. Amerika var işin içinde. Başka meseleler var. O bakımdan Türkiye'de birazcık bu bölgeye fazla önem verememiş. Bir taraftan Avrupa Birliği'ne girmeye çalışmaktadır. Onun için yapmaya çalıştığı işler vardır. Bir taraftan Ergenekon gibi bir mesele Türkiye'yi çok yıpratmıştır ve yıpratmaya da devam ediyordur. O sonuçlanana kadar Türkiye açığa çıkamayacak. Yani kendisinin artık Türkiye'nin bir şekilde gün ışığına çıkması ve ondan sonra da komşularıyla olan komşularındaki durumlara bakmasında yarar vardır. Fakat bana sorarsanız Azerbaycan hem bizim komşumuzdur hem Azeri kardeşler bizim kardeşimizdir. Üç aşağı beş yukarı aynı dili konuşuyoruz. Ben buraya dün geldim. Dünden beri hiçbir dil konusunda problem yaşamadım. İnsan olarak da yakınız birbirimize. O bakımdan Türkiye'nin de buna önem vermesi lazım.
Ve bir de Azerbaycan'da bu informasiya azadlığının kısıtlanması ilə bağlı, yəni Azadlıq Radiosu da həmin qərardan yəni zərər görmüş bir qurumdur, amma eyni zamanda başqa dildə yayım və xarici yayımçıların kısıtlanması ilə bağlı belə bir qərar qəbul etdilər ki, artıq başqa dildə yayım edən Türkiyə və Rusiya kanalları yayımlanmasın. Azərbaycanda eyni zamanda xarici yayımçıları, yəni Azərbaycanca yayımlayan xarici yayımçıları da deməli ölkədə qadağan etdilər yerli dalğalarda yayımını. Sizcə bu informasiya azadlığının kısıtlanmasıdırmı? Yəni geniş Avropa hüquq baxımından.
Bu yani daha az demokratik olan ülkelerde vatandaşların bilgi edinme hakkı genel olarak informasyon azatlığı kısıtlanıyor. Niye? Çünkü korkuyorlar. Vatandaşlar Türkçe radyo dinlesin istemiyorlar. Türk televizyonlarını, Türk serilerini seyretsin istemiyorlar. Çünkü bir şeyler öğrenecekler. İşte bilgi sahibi oldukları zaman oradaki daha farklı, belki biraz daha özgür yaşamı gördükleri zaman bundan etkileniyorlar. Burada başka şeyler isteyecekler, uyanacaklar diye korkuyorlar herhalde. Ben sizin sitenizde okudum, bugün şok oldum. Sizin siteniz sansürlenmiş, bu şeyler yani, tam da belli değil.
Belli sebepli olarak değil. Bilmirik,
evet, fakat
olarak ama herhalde bize bunun eksi olan başka bir sebep de söylenilmeyip hele.
Evet, yani o bakımdan yani bu yollara gidilmemesi lazım, özellikle. Özgür medya ve özgürce yayın yapmaya çalışan kuruluşların bir şekilde yayın yapması engellenmemeli. Özellikle internet üzerinden yapılan yayınlara. Mesela Türkiye'de de bu çok büyük problem. Yani mesela YouTube'a Türkiye'de sansür uygulanıyor. Yani iki
ama
seneye yakındır.
Türkiye YouTube'da en faal ülkelerden biridir. Yani
evet.
Uygulamak istiyorlar da
evet, istiyorlar ama alınmıyor. Tabii çünkü
İnternette bunu etmek
evet,
çok zor.
Evet, evet.
Ve İran'da da ne kadar çalışılıyor.
Gördük tabii Facebook'a, Twitter'a yapmaya çalıştıklarını. Olmadı ve daha çok böyle şeyler yapmaya çalıştıkları zaman ülke devletler daha çok reklam oluyor, daha çok kişi kullanmaya başlıyor yani.